2. Samuel 9. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise Kral Davut, Saul'ün hizmetkarı Siva'yı çağırtıp, önceden efendin Saul ile ailesine ait her şeyi torunu Mefiboşet'e verdim dedi. Sen oğulların ve kölelerin onun için toprağa işleyip ürününü getireceksiniz. Öyle ki efendinizin torununun yiyecek gereksinimi sağlansın. Efendinin torunu Mefiboşet her zaman benim soframda yemek yiyecektir. Siva'nın 15 oğlu ve 20 kölesi vardı diye yazıyor. Ne kadar kalabalık bir ev halkı. Böylece Saul'ün malı, mülkü Mefiboşet'e teslim edilmiştir. Zaten onun hakkıydı ve Davut hakkı olanı almasını burada sağlamaktadır. 2. Samuel 9. bölüm 11 ila 13. ayetler arasında Siva, efendim kralın buyurduğu her şeyi yapacağım dedi. Mefiboşet kralın çocuklarından biri gibi onun sofrasında yemek yedi. Mefiboşet'in Mika adında küçük bir oğlu vardı. Siva'ya bağlı herkes Mefiboşet'e hizmet ediyordu. İki ayağı sakat Mefiboşet hep kralın sofrasında yemek yediğinden Yeruşalim'de oturuyordu diye yazıyor. Davut Mefiboşet'e harikulade davranmıştı ama burada kaçırmamanızı istediğim büyük ruhsal gerçekler içeren başka etkileyici dersler vardır. Bir tanrı çocuğu kendisinin de tanrının önünde sakat biri olduğunu kabul eder. Romalılar 3. bölüm 15 ve 16. ayetlerde ayakları kan dökmeye seyirtir. Yıkım ve dert var yollarında diyor. Yaşaya 53. bölüm 6. ayette ise hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü, yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi diye yazıyor. Sonra Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının yazarı, öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür der. Ayaklarımız başımızı derde sokar. Kutsal kitapta can ve ayakların birbiriyle çok yakından bağlantılı olmaları çok ilginçtir. Burada ayak tabanından bahsetmekteyim. Davut'un hayatının sonuna dek sofrasında yemek yiyen bir sakat çocuk olduğunu hatırlayarak 56. mezmur 13. ayetteki şu sözleri dinleyin. Çünkü canımı ölümden kurtardın, ayaklarımı tökezlemekten korudun. İşte yaşam ışığında Tanrı huzurunda yürüyorum. Sonra 73. mezmur 2. ayette Davut, ama benim ayaklarım neredeyse tökezlemiş, adımlarım az kalsın kaymıştı diyor. 116. mezmur 8. ayette ise sen ya Rab canımı ölümden, gözlerimi yaştan, ayaklarımı sürçmekten kurtardın diye yazar. Dostum, aslında hepimiz Tanrı'nın önünde sakat insanlarız. Modern felsefe ve hümanizm insan hakkında başka bir resim sunmaktadır. Bir keresinde birisinin Mesih'in insan ruhunun harikalarını ortaya koymak için geldiğini söylediğini işittim. Halbuki Tanrı Yeremya 17. bölüm 9. ayette yürek her şeyden daha aldatıcıdır. İyileşmez, onu kim anlayabilir diyor. Yürekten kötü düşünceler çıkar ve kötü düşünce ise karmaşayla doludur. İnsan doğasından iyi bir şey bekleyemezsiniz. Paulus Romalılar 7. bölüm 18. ayette içimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok diyor. Paulus benliğe hiç güvenmiyordu. Yasa suçlamaktır. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette ise İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Tanrı kendisine o yoldan gittiğimizde bizi kabul edecektir. Davut, Mefiboşet'e Yonatan uğruna şefkat göstermişti. Bu hayret verici olayın bir başka muhteşem yönüdür. Biliyorsunuz Davut bu çocuğu tanımıyordu. Yaptığı şeyi sevdiği arkadaşı Yonatan uğruna yapmıştır. Davut bu çocuğa baktığında sakat bir çocuk değil Yonatan'ı görmekteydi. Bu çaresiz kişiye şefkat, merhamet ve lütuf başka birisinin uğruna verilmiştir. Yonatan'ın Davut için ne kadar önemli biri olduğunu gördük. Yonatan'ın ölüm haberi Davut'a ulaştığında, Davut 2. Samuel 1. bölüm 25 ve 26. ayetlerde güçlüler nasıl da yere serildi savaşta. Yonatan senin yüksek tepelerinde ölü yatıyor. Senin için üzgünüm kardeşim Yonatan. Benim için çok değerliydin. Sevgin, kadın sevgisinden daha üstündü demiştir. Tanrı sizleri ve beni de başka birinden yani Rab İsa Mesih'ten ötürü kurtarmıştır. Efesliler 1. bölüm 6. ayette İsa Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizden bizleri öyle ki sevgili oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün diye yazar. Tanrı sizleri ve beni Mesih'te gördüğünden bizleri kabul eder ve bizleri kurtarır. Davut, Mefiboşet'in sakat ayağı hakkında hiçbir şey söylememişti. Davut'un bundan hiç bahsettiğini ya da buna bir gönderme yaptığını belirten bir kayıt yoktur. Ona hiçbir zaman sakat olman ne kötü dememişti. Ona bir prens muamelesi yapmıştır. Kralın sofrasında oturmuş ve ayakları keten kumaşla kapanmıştı. Dostum, Tanrı bizim günahlarımızı unutur çünkü günahımız Rab İsa Mesih'in kanı aracılığıyla silinmiştir. Tanrı'nın günahlarımızı bağışlayabilmesinin tek yolu buydu. İbranilerin yazarı İbraniler 10. bölüm 17. ayette onların günahlarını ve suçlarını artık anmayacağım diye yazmaktadır. Mefiboşet kendi sakat ayağı hakkında hiçbir şey söylememiştir. Davut ve Mefiboşet sofrada oturduklarında sizce nelerden konuşmuşlardı? Başka birinden, Yonatan'dan. Davut Yonatan'ı seviyordu. Mefiboşet babası Yonatan'ı seviyordu. Konuşmalarının konusu doğal olarak Yonatan'dır. Siz ve ben neden söz etmeliyiz? Bazı Mesih inanları günah içinde yaşadıkları eski günlerden söz etmekten büyük zevk alırlar. Bir araya geldiğimizde başka biri hakkında konuşmamamız çok yazıktır. Konuşmalarımızın konusu Rab İsa Mesih olmalıdır. Başkaları da Mefiboşet'in sakat ayakları hakkında bir şey söylememişlerdi. Kralın sofrasında yemek yiyen bir sürü insan vardı. Bir gün Davut'un sofraya bu sakat çocuğu getirdiğini görmüşlerdi. Dedikoducular ne olmuş biliyor musunuz demediler. Bunun yerine kralı dinlediler. Davut'un Mefiboşet'i övüşünü dinlediler. Ucuz konuşmalarla geçirecek zamanları yoktu. Bu çocuğu çok sevdiler. Çünkü 1. Korintliler 13. bölüm 7 ve 8. ayetlerde sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz ama peygamberlikler ortadan kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır diye yazıyor. Bildiğim kadarıyla Davut bu çocuğun yürümesini hiçbir zaman sağlayamamıştı. Tanrı'yı hoşnut edecek bir biçimde yürümediğinizi görürseniz Rab İsa Mesih'e dönün. Mesih arkadaşlarının damdan indirdiği felçli adama yüreklen oğul, günahların sana bağışlandı, ayağa kalk ve yürü dedi. Elçi Pavlus ise Efesliler 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın diye yazmaktadır. Yürüyüşünüzde başarısızlığa uğruyorsanız yardım için Mesih'e gelin. Mesih bugün sizin oturduğunuz kentin yollarına, sokaklarına ve caddelerine bir davette bulunmaktadır. Matta 11. bölüm 28. ayette, ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin ben size rahat veririm diyor. Ayrıca Yuhanna 7. bölüm 37. ayette İsa Mesih, bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin diye çağırmaktadır. Bu bölümde Tanrı sevgisi çok güzel bir resimle yansıtılmıştır. 2. Samuel 10. bölüme geldiğimizde yine İsraillilerin Ammonlarla başlarının derde girdiğini görürüz. 2. Samuel 10. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında bir süre sonra Ammon kralı öldü, yerine oğlu Hanun kral oldu. Davut, babası bana iyilik ettiği gibi ben de Nahaş oğlu Hanun'a iyilik edeceğim diye düşünerek babasının ölümünden dolayı başsağlığı dilemek için Hanun'a görevliler gönderdi. Davut'un görevlileri Ammonların ülkesine varınca Ammon önderleri, efendileri Hanun'a şöyle dediler. Davut sana bu adamları gönderdi diye babana saygı duyduğunu mu sanıyorsun? Davut kenti araştırmak, casusluk etmek, yıkmak için adamlarını sana gönderdi. Bu insanların Davut'a hiç güvenmediklerini görmekteyiz. Davut'un onlara saldırmayı istediğine inanıyorlardı. Dostça davranışı tamamıyla yanlış anlaşılmıştı. 2. Samuel 10. bölüm 4. ayette ise bunun üzerine Hanun, Davut'un görevlilerini yakalattı. Sakallarının yarısını tıraş edip giysilerinin kalçayı kapatan kesimini ortadan kesti ve onları öylece gönderdi diyor. Dostum, bu tam bir aşağılamadır. Davut'un elçilerini tam olarak aşağılamanın daha iyi bir yolunu düşünemiyorum. Bazı yorumcular bunun Hanun'un savaş için meydan okuması olduğuna inanıyorlar. Halbuki Davut bunu bir iyi niyet ve barış jesti olarak yapmıştı. 2. Samuel 10. bölüm 5 ve 6. ayetlerde ise Davut bunu duyunca onları karşılamak üzere adamlar gönderdi. Çünkü görevliler çok utanıyorlardı. Kral, sakalınız uzayıncaya dek Eriha'da kalın, sonra dönün diye buyruk verdi. Ammonlular Davut'un nefretini kazandıklarını anlayınca haber gönderip Beit Rehov ve Sova'dan 20 bin Aramlı yaya asker Maaka kralıyla 1000 adamını ve Tov halkından 12 bin adamı kiraladılar diye yazıyor. Ammonlular Davut'u çok kızdırdıklarını anladılar ve savaş için hazırlıklarına başladılar. Buradaki anlatımın yanı sıra 1. Tarihler 19. bölüm 6 ve 7. ayetlerdeki anlatımdan da büyük paralar vererek Suriye'den kiralık askerler aldıklarını öğreniyoruz. 2. Samuel 10. bölüm 7 ila 10. ayetler arasında ise Davut bunu duyunca Yoav'ı ve güçlü adamlardan oluşan ordusunu onlara karşı gönderdi. Ammonlular çıkıp kent kapısında savaş düzeni aldılar. Aramlı Sova'yla Rehov, Tov halkı ve Maaka'nın adamları da kırda savaş düzenine girdiler. Önde arkada düşman birliklerini gören Yoav, İsrail'in iyi askerlerinden bazılarını seçerek Aramlılara karşı yerleştirdi. Geri kalan birlikleri de kardeşi Avişay'ın komutasına vererek Ammonlara karşı yerleştirdi diye yazıyor. İsrailler artık savaşmakta ustalaşmışlardı. Yoav belli ki en iyi askerlerini yaklaşan Suriyeli kiralık askerler ve Ammonlular arasına koyarak onların birleşmelerini önlemeye çalışmaktadır. 2. Samuel 10. bölüm 18 ve 19. ayetlerde ise ne var ki Aramlılar İsraillerin önünden kaçtılar. Davut onlardan 700 savaş arabası sürücüsüyle 40 bin atlı asker öldürdü. Hadadezer'in ordu komutanı Şovak'ı da vurdu. Şovak savaş alanında öldü. Hadadezer'in buyruğundaki kralların hepsi bozguna uğradıklarını görünce İsraillerle barış yaparak onlara boyun eğdiler. Aramlılar bundan böyle Ammonlara yardım etmekten kaçındılar diye yazıyor. Bu İsrailler için çok büyük bir zafer olmuştu. Bunun Davut'u kendi zamanının en büyük hükümranı konumuna koyduğuna şüphe yoktur. 2. Samuel 11. bölümde Davut'un iki büyük günahı karşımıza çıkar. Şimdi Davut'un sıkıntıları adını verdiğim ikinci ve son bölüme geldik. 1. bölümde Davut'un zaferlerini görmüştük. Davut, Tanrı'nın kutsamasıyla yeryüzünün en büyük krallarından biri olmuştu. Ancak bu bölümde kaydedilen günah Davut'u Tanrı'nın yargısı altına sokar. Davut bu noktadan sonra sıkıntılar içerisinde yaşayacaktır. Yaşamı bir üzüntüler dizisi haline gelecektir. Bu günah Tanrı'nın düşmanlarının bugüne dek küfretmesine neden olmuştur. Anlamlı bakarak Tanrı'nın kalbine göre olan bu adam bu muydu diye sorarlar. Davut'un günahı karla dolu bir tarladaki katrana bulanmış bir obje, krem şanti içindeki bir böğürtlen gibidir. Bu günah bu adamın büyüklüğünü göremememize neden olabilir. Günahın Davut'un hayatının kalıbı değil, onun hayatında bir istisna olduğunu hatırlayın. Tanrı sözü Davut'un günahını önemsiz göstermeye çalışmaz. Onu masum biriymiş gibi göstermez. Tanrı bunun bir günah olmadığını söylemez. Tanrı bunun günah olduğunu söyleyecek ve Davut da bu günahtan ötürü cezalandırılacaktır. 2. Samuel 11. bölüm 1. ayette ilkbaharda kralların savaşa gittiği dönemde Davut kendi subaylarıyla birlikte Yoav'ı ve bütün İsrail ordusunu savaşa gönderdi. Onlar Ammonları yenilgiye uğratıp Rabba kentini kuşatırken Davut Yeruşalim'de kalıyordu diye yazıyor. Bu ordunun savaşa gittiği yılın bir dönemiydi. Yani günümüzde kuş ve hayvanları avlama mevsimi olduğu gibi o zamanlarda da ulusların birbirini avladıkları bir mevsim vardı. Belirli bir mevsimde kuşları ve hayvanları avlayabilirsiniz. Diğer mevsimlerde avlayamazsınız. Günümüzdeki modern savaşlarda da durum böyledir. Vietnam'daki musonlar sırasında savaş durmuştu çünkü bataklıklara saplanmışlar ve yağmur da uçaklara izin vermemişti. Musonlar geçtikten sonra ise savaş yine devam etmişti. Davut'un zamanındaki savaşa yaklaşım bizim düşündüğümüzden çok daha modern olabilirdi. İki Dünya Savaşı hakkındaki talihsizlik en büyük acılara düşmandan çok kış havasının neden oluşuydu ama savaşa devam etmeye çalışmışlardı. Hiç olmazsa Davut'un zamanında bir savaş mevsimi vardı. Belki de onlar bizden biraz daha uygardılar. Hiç olmazsa yılın belirli dönemlerinde barışın tadını çıkarabilecekleri bir zamanları vardı. Davut, Yoav ve orduyu Ammonlarla savaşmaya göndermişti. Davut onlarla birlikte gitmemişti. Bunun yerine Yeruşalim'de kalmıştı. Davut pek böyle şeyler yapmazdı. Neden acaba Yeruşalim'de kalmıştı? Sadece bir öneride bulunabilirim. Davut sarayını yaptırdıktan sonra onu çok rahat bulmuştu. Gençliğini geçirmiş olduğu Adullam mağarasından çok farklıydı burası. Sarayı lüks ve rahat dolu bir yerdi. Ayrıca Davut Siyon Dağı'nı çok seviyor ve ona yakın bir yerde kalmak istiyordu. Refah birçok erkek ve kadın için bir tuzak haline gelebilmektedir. Davut hala Yeruşalim'deydi. Bu onun ilk hatasıydı. Adamlarıyla birlikte savaşa gitmiş olması gerekiyordu. 2. Samuel 11. bölüm 2. ayette ise bir akşamüstü Davut yatağından kalktı. Sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi diyor. O zamanlar insanlar akşamlarını damda geçirirlerdi. Evlerinin verandaları ya da arka avluları yoktu. Bugün bile Yeruşalim kentinin eski kısmı birbirine çok yakın evlerden oluşur ve aileler evlerinin düz damlarında toplanırlar. Davut sarayının damına çıktı. 5 aşağı 5 yukarı geziniyordu. Belki biraz sinirliydi. Sanırım kafasında birçok sorun vardı. Adamları savaş alanında savaşıyorlardı ve belki de vicdanı kendisini rahatsız ediyordu. Yürürken etrafına baktı ve evinin damında yıkanan çok güzel bir kadın gördü. Bu aşamada bu Davut'un bir günahı olmadığı halde Tanrı suçu Davut'a yüklemiştir. Öyle görünüyor ki bu kadın da duruma katkıda bulunan bir etkendi. Biraz daha edepli olabilirdi. Evinin damında değil de içeride kapalı bir yerde yıkanabilirdi. Aşırı derecede erdemlik taslayan biri sanılmak pahasına kadın giyimlerinin erkekler için çok ayartıcı bir etken olduğu bir günde yaşadığımızı söylemek isterim. Sizce kaç kadın belirli türde giysiler giydiklerinde ne yaptıklarının farkındadırlar? Ben Batşeva adlı bu kadının kısmen suçlu olduğunu düşünüyorum. Bu kadın neden herkesin kendisini görebileceği bir yerde yıkanıyordu? Herkesin görebileceği derken Davut'un kendisini sarayın damından görebildiği kesindir. Acaba Davut'un kendisini görebileceği olasılığını göz önünde bulundurarak kasten mi damda yıkanıyordu? Bilmiyoruz ama yukarıda da dediğim gibi bu kadının evinin kapalı bir yerinde yıkanması gerekiyordu. 2. Samuel 11. bölüm 3. ayette Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi. Adam, kadın Eliam'ın kızı Hititli Uriya'nın karısı Batşeva'dır dedi. Uriya aslında bir yabancıydı. 2. Samuel 11. bölüm 4. ayette ise Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davut'un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. Sonra kadın evine döndü. Bu çirkin bir hikayedir ve olup bitenleri anlamamız için çok açık ve basit bir şekilde anlatılmıştır. Eğer Davut adamlarıyla birlikte savaş alanında olsaydı böyle bir şey asla gerçekleşmeyecekti. Eğer Batşeva banyosunu evinin içinde yapsaydı yine böyle bir şey gerçekleşmemiş olacaktı. 2. Samuel 11. bölüm 5. ayette gebe kalan kadın Davut'a gebe kaldım diye haber gönderdi. Davut'un başına tam bir dert açılmıştı. Peki şimdi ne yapacaktı? Betşeva'nın kocası Uriya, Davut'un yiğit askerlerinden birisiydi. Bu asker Davut'un sadık izleyicilerinden birisiydi. 2. Samuel 11. bölüm 6 ve 7. ayetlerde bunun üzerine Davut Hititli Uriya'yı kendine göndermesi için Yoav'a haber yolladı. Yoav da Uriya'yı Davut'a gönderdi. Uriya yanına varınca Davut Yoav'ın ordusunun ve savaşın durumunu sordu. Davut Uriya'yı kendisine savaşın nasıl gittiğini sormak için savaş alanından getirtmiş gibi yapıyor burada bakın. 2. Samuel 11. bölüm 8. ayette ise sonra Uriya'ya evine git rahatına bak dedi. Uriya saraydan çıkınca kral ardından bir armağan gönderdi diyor. Davut bu olayda kendini suçluluk duygusundan kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışmaktadır. 2. Samuel 11. bölüm 9. ayette ne var ki Uriya evine gitmedi. Efendisinin bütün adamlarıyla birlikte sarayın kapısında uyudu diyor. Uriya kralın evinin kapısında uyumuştu. Bu adam savaş zamanında kendi evine gitmek istememişti. Bu Davut'u gerçekten şaşırtmıştır. Bu ayrıca sarayın lüksünün tadını çıkaran Davut için de bir azardı. Bir askerin tutumu aynı zamanda sadakatin, vatanseverliğin, dostluğun bir göstergesiydi. 2. Samuel 11. bölüm 10. ayette Davut, Uriya'nın evine gitmediğini öğrenince ona yolculuktan geldin. Neden evine gitmedin diye sordu. Davut'un kendisini Uriya'nın karısının hamileliğinden sorumlu tutulmayacağı bir konuma getirmeye çalıştığını işte burada görmekteyiz. 2. Samuel 11. bölüm 11. ayette Uriya sandıkta İsraillerle Yahudalılar da çardaklarda kalıyor diye karşılık verdi. Komutanım Yoav'la efendimin adamları kırlarda konaklıyor. Bu durumda nasıl olur da ben yiyip içmek, karımla yatmak için evime giderim. Yaşamın hakkı için böyle bir şeyi kesinlikle yapmayacağım. Uriya büyük bir adamdı. Bir yabancı olmasına rağmen bu ülkeye bağlıydı. Bu Davut'un günahını daha da büyütmüştü. Uriya, ordu ve komutanım savaş alanındalar. Onlar tehlike içerisindeler. Benim arkadaşlarım, komutanlarım savaş alanında, zor şartlarda savaşırken benim evime gidip rahat etmem, felekten birkaç gün çaldım diye düşünüp bu günlerin zevkini çıkarmam hiç olur mu? Evime gitmeyi, rahat etmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum diyor Davut'a. 2. Samuel 11. bölüm 12 ve 13. ayetlerde ise bunun üzerine Davut, bugün de burada kal. Yarın seni göndereceğim dedi. Uriya o günde, ertesi günde Yeruşalim'de kaldı. Davut Uriya'yı çağırdı. Onu sarhoş edene dek yedirip içirdi. Akşam olunca Uriya, efendisinin adamlarıyla birlikte uyumak üzere yattığı yere gitti. Yine evine gitmedi, diyor. Şimdi Davut Uriya'yı evine yollamak için başka bir yol deniyor. Uriya'yı sarhoş ediyor ama adam buna karşın yine de evine gitmiyor. 2. Samuel 11. bölüm 14 ve 15. ayetlerde ise sabahleyin Davut, Yoav'a bir mektup yazıp Uriya aracılığıyla gönderdi. Mektupta şöyle yazdı. Uriya'yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki vurulup ölsün. Bana göre bu Davut'un günahının en kötü tarafıydı. Uriya'yı planlayarak öldürtmüştü. Bu bağışlanamaz bir durumdur. Tanrı sözü Davut'un yaptığı şeyi kaydetmektedir. Tanrı bu durumu gizlememiş, açığa çıkartmıştı. Bunlar gerçeklerdir. Davut suçludur. 2. Samuel 11. bölüm 16 ve 17. ayetlerde ise böylece Yoav kenti kuşatırken Uriya'yı yiğit adamların bulunduğunu bildiği yere yerleştirdi. Kent halkı çıkıp Yoav'ın askerleriyle savaştı. Davut'un askerlerinden ölenler oldu. Hititli Uriya da ölenler arasındaydı diyor. Bu insanın kanını donduran bir durumdur. Öyle değil mi? 2. Samuel 11. bölüm 18 ve 20. ayetlerde ise Yoav savaşla ilgili ayrıntılı haberleri Davut'a iletmek üzere bir ulak gönderdi. Ulağı şöyle uyardı. Sen savaşla ilgili ayrıntılı haberleri krala iletmeyi bitirdikten sonra kral öfkelenip sana şunu sorabilir. Onlarla savaşmak için kente neden o kadar çok yaklaştınız? Surdan ok atacaklarını bilmiyor muydunuz? Yoav'ın Davut'un tepkisinin nasıl olacağını bilişi mesajın gerçek anlamını mesajdan saklamak için bir çaba olabilirdi. 2. Samuel 11. bölüm 21 ila 25. ayetlerde Yerubbeşet oğlu Avimelek'i kim öldürdü? Teves'te surun üstünde bir kadın üzerine bir değirmen üst taşını atıp onu öldürmedi mi? Öyleyse niçin sura o kadar çok yaklaştınız? O zaman kulun Hititli Uriya da öldü dersin. Ulak yola koyuldu. Davut'un yanına varınca Yoav'ın kendisine söylediklerinin tümünü ona iletti. Adamlar bizden üstün çıktılar dedi. Kentten çıkıp bizimle kırda savaştılar. Ama onları kent kapısına kadar geri püskürttük. Bunun üzerine okçular adamlarına surdan ok attılar. Kralın adamlarından bazıları öldü. Kulun Hititli Uriya da öldü. Davut ulağa şöyle dedi. Yoav'a de ki bu olay seni üzmesin. Savaşta kimin öleceği belli olmaz. Kente karşı saldırınızı güçlendirin ve kenti yerle bir edin. Bu sözlerle onu yüreklendir. Davut çok dindar konuşmaktadır. Ondan utanmıyor musunuz? Davut gerçek bir günahkardı dostum. Korkunç bir şey yapmıştı. Şimdi ona ne yapılmalıdır? Tanrı'nın onu cezalandıracağını göreceğiz. 2. Samuel 11. bölüm 26 ve 27. ayetlerde Uriya'nın karısı kocasının öldüğünü duyunca onun için yas tuttu. Yas süresi geçince Davut onu sarayına getirtti. Kadın Davut'un karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu. Ancak Davut'un bu yaptığı Rabbin hoşuna gitmedi. Davut'un bu yaptığı Rabbin hoşuna gitmedi. Lütfen bunu kaçırmayın. Davut'un günahı yanına kar kalmayacaktır. Bu noktaya kadar Davut'un hayatında birçok zafer olmuştu ama bu noktadan sonra ölene dek Davut'un sorunları olacaktır. Mesih inanlısı dostum, size şunu söylemek isterim. Günah işleyebilirsiniz. Birisi bana, bir Mesih inanlısı sarhoş olabilir mi diye sormuştu. Evet, bir inanlı sarhoş olabilir diye yanıtladım. Karşımdaki şokoya olmuştu ama sonra ve başına hiçbir şey gelmeden yaşamayı sürdürebilir mi diye sordu. İşte işin püf noktası da budur. Dünyasal biri bunu yapar ve yaptığı da yanına kar kalabilir. Ama kendi çocuklarını terbiye ettiği kesindir. Size kesin olarak söylemek istediğim şey şudur. Günahınız yanınıza kar kalmayacaktır. Davut'un günahı yanına kar kalmamıştı. Rab onun yaptığı şeyden hoşnut olmamıştı. Bir şey Rabbin hoşuna gitmediğinde bu konuda bir şeyler yapacağından emin olabilirsiniz. Çünkü Rab sevdiklerini terbiye eder. Ve tabii ki terbiye etmek disiplin altına gelmekte çoğu zaman acı verir. Etrafta gerçekleri bilen birkaç kişi olduğu halde Davut yaptığının yanına kar kaldığını sanmaktadır. Davut'un komutanı Yoav gerçekleri bilmektedir. Batşeva'yı saraya getiren Davut'un Yeruşalim'deki yakın danışmanlarından birkaç tanesi de gerçekleri bilmektedir. Bu kişilerden başka kimse gerçekleri bilmiyor. Bilen kişilerin ise ağızları sıkı sıkıya kapalıdır. Bu olayla ilgili konuşmazlar. Daha doğrusu konuşmaya cüret edemezlerdi. Ancak Davut tahtında otururken bu konuyu düşünmekte ve etrafına bakmakta, aynı zamanda şüphesiz etrafındaki insanların yüzlerine bakıp kendi kendine sessizce acaba biliyorlar mı diye sormaktadır. Bir süre sonra Davut büyük bir olasılıkla tatmin olmuş bir şekilde arkasına yaslanıp hiçbir şey olmadı, kimse bilmiyor demiş olabilir. Dostum, Yeruşalim'deki insanlar bunu ister bilsin ister bilmesin. Davut'un gizli günahı ve bizim gizli günahlarımız Tanrı'nın önünde açıktırlar. Birisi yeryüzündeki gizli günah cennette bir skandaldır demiştir. Tanrı yaptığımız şeyleri çok iyi bilmektedir.